Ayrım 67.
Sahir Bey'le aynı mı düşünüyoruz, ayrı mı bilmiyorum. Sizin bu ulusalcı yaklaşımınızla bir yere varılmaz. Her vakit onu diyorum ben. Türkler ulusçuluk yaptılar diye ben de düşemem o ters yola. Şu anlattıklarınızın acısı benim de yüreğimde. Kuşkunuz var mı bundan? Kürt doğdum diye bütün suçu başkalarına yükleyip Kürt'ün soyguncusunu, ağasını, şıhını, derebeğini, aşiretçisini görmezden gelemem. Irmak diyorsunuz. Denizler dolusu kan akıyor bugün yeryüzünde. Bütün ileri dünyanın tek umudu da Sovyetler. Kurtuluşumuz birlikte olacaktır. Sahir Bey onu demişse siz de biliyorsunuz, yanındayım. Üstünden ağır bir taş kalkmış gibi oldu Sahir'in. Nedret ilişti gözü. Mutlu bir şaşkınlık içindeydi o da. Geldi umudunu kes sonra şu dünyadan. Oh be dedi birden. Aklı başında bir Kürt'e rastladık sonunda. İçinden geçirdiklerini kendini tutamamış gibi böylesine içtenlikle açığa vurması şakayla karışık bir etki yaratmış. Soluğunu tutarca dinleyenler gülüşmeye başlamışlardı. Nurettin biraz da belli ki çok sevdiği oğlunun beğenilmesinden duyduğu mutluluğu gizleme çabasıyla kaşlarını çatıp yüzündeki gülücüğü örterek başını salladı ağır ağır. Siz biliyor musunuz dedi. Türk sınırına yakın bölgelerdeki binlerce Kürt'ü evinden yuvasından alıp Orta Asya'ya sürdüğünü o sizin Sovyetinizin. Bilseniz ne olacak? Toz kondurmazsınız onlara. Selahattin bir şey diyecek oldu. Sertel'de Nurettin. Dur sözümü kesme. Senin ulusun yok ediliyor. Ya öldürüp ya eritip yok ediyorlar. Sen karşıma geçmiş insanlıktan söz ediyorsun. Ben aşiretlenim. Topraklarımızı koruyorum. Kürt'ün adı kalıyorsa bu topraklarını koruyanlar sayesindedir bizim gibi. Biz bilmiyoruz insanlığı değil mi? Nereden okudun sen o kitapları? Tüm yasaktır onlar. Galatasaray Lisesi'nde mi verdiler? Marx'ı, Lenin'i, Buhari'ni bizim kitaplıkta buldun. Tersinden okumadık biz o kitapları sizin gibi. Bıraksak gidip toprağımızı dağıtacaksınız kıçı donsuz marabalara. Sonra bir kalesi daha yıkılacak Kürtlüğün. Paşa madalya bile takar size, korkmayın. Hocama bilirsin saygım vardır, o Türktür. Ya sizler? Onların peşine takılmış finolar. Kızardı Selahattin. Sinirden gerilmiş ince dudaklarını ısırır gibi duralayıp aldı birden. İsmet Paşa bize niye madalya versin dedi. Mecliste karabaş gibi bekleyen bir sürü aşiret beyleri şıhlar dururken. Kıçı donsuzsa suç marabanın mı? Aşiretler övünsün. Bir el uzatan var mı o hayvan gibi yaşayan marabaya aşiretlerinizden? Bir okul, bir yuva mı açtılar? Bir sağlık örgütü mü? Gizli gizli medreseler işliyor çamurdan çıkmasınlar diye. Gözleri açılmasın aman. Ne olur ne olmaz. Siz mi koruyorsunuz Kürtlüğü? Kürtçeden başka dil konuşmayan o marabalar mı? Dudağının ucunda alaylı acı gülümsemesi, ağırdan kendine güvenli vurgulamalarıyla hem de babasının gözlerinin içine baka baka konuşuyordu Selahattin. Neymiş bu oğlan? Senin işin gerçekten güç doktor. Alaylı bir gülümseyişle sürdürdü. Zorladın, bize yarım buçuk Kürtçe öğrettin de ne oldu? Dapir'le anlaşıyoruz başka. Kürtçeyle kalaydık, hangi kitaplarla ne öğrenecektik? Kentte maraba olur kalırdık. Nasıl koruyacağız, nasıl savunacağız şimdi bunu biz? Kürtçeye batıp kalmış marabaya neyi nasıl öğreteceğiz? Sen niye okumadın Sıddık oğlum? Konuşmaları donmuş bir ilgiyle dinlemekteyken doktorun pat diye soru vermesinden irkilmeyle doğruldu Sıddık. Yardım umar gibi çevresine bakarken kızardı biraz, gülümsemeye çalıştı. De oğlum de, utanma. Gene bir duralamadan sonra siz daha iyi biliyorsunuz dayı dedi. Söyle, bilmeyenler de duysun. Yutkundu Sıddık. Aha bu tırnaklarımıza vuruydu öğretmen cetvelle. Ellerini uzatmış tırnaklarını gösteriyordu utangaçça. Köyden gelmişik, hiç Türkçe bilmiyik o zaman. Anam bilmiyik ki ben bilem. Elimizi beylere tutturuyorlar. Kürtçe konuştun deyip vuruyor öğretmenler cetvele dırnağımıza dırnağımıza. Ağzımızı açmaya korkuyuk. Kan aktırmıştır vallah kaç kez vurup. Kimi donun işi gorhudan. Bir dayak daha. Anam gelmiş bir gün ondan konuştun diye vurdu cetveli ginen. Kaçtım ben de. Jendirme salmışlar köye. Elazığ'a yolladılar beni emmimgil. En kalın çizgileriyle anlatıp ortaya bıçak gibi saplamış dolayı Sıddık. Kolay sindirilemez acının tam algılanmasının beklentisiyle bakınıyordu doktor Nurettin. Senin bildiğin yanıldığına yetmez oğlum dedi Selahattin'e kışkırtır gibi bastırarak. Okul dediğiniz budur Kürdistan'da. Aşireti de bilmiyorsun sen daha. Aşiret aşiretse aç açık komaz insanını. Namussuz her yerde namussuzdur. Kaç kez buyur ettiler senin deden, baban yanaşmış mıdır o meclise? Medreselere sövmeyi bellemişsiniz bir. Ankara'nın okulunda halkını unutacağına medresede okusun. Ne Arapça yasaktır orada ne Kürtçe. Baba oğul çatışması yanında kaç açıdan şaşırtıcıydı duydukları Sahir için. Eğiticilikle görevli öğretmenlerin canavarlıklarını böyle ulusalcı yoruma kalkışmak doğru muydu, nedenli yerindeydi? İlkokulda daha bir parmak çocukken Ermeni Kemal denen bir öğretmenden hem de hiç yere sille tekme nasıl bir dayak yediğini anımsıyordu. Neresi benziyor buna? Adamın anlattığı başka. Başka da yaptıkları hayvanlık bir yana, Türkçeyi öğretmeden nasıl yetiştirecekler bu çocukları peki? Türkçe öğretmek mi, Kürtçeyi unutturmak mı yaptıkları uyur gezer Türk? Uyuduğum yok, düşünüyorum. Bu adamın doğru bir yanı var belki de. Yalnız, yalnız Türksün sen. Türk kadar düşünüyorsun yalnız. Ulusalcılık mı yapıyoruz yani? Asla yapmam. Ne yaptığını düşüne dur sen. Ateş düştüğü yeri yakıyor yalnız. Medreseyi savunuyor. Doğuda gizli medrese eğitimi olduğunu ilk kez duyuyordu. Aşiret düzenini savunuyor adam. Senin devletinin ezip yok etmeye çalıştığı, varlığını yadsıdığı Kürtlüğünü savunuyor. Ne yapsın adam? Bu kadar önemli mi bu Kürtlük? Adam şoven, oğluna da Fino diyor. Hani Veysel'e kızdın da Kürtlüğünü söyleyemiyor diye? Nasıl efelendin o gece çocuklara? Nedret'i de kırdın. Sen nesin bu durumda? Biz neyiz? Türk'üm ama böylesi... Söylesin Kürtlüğünü de böylesi söylemek yanlış. Ne demek yanlış? Adam dosdoğru Kürtlüğünü söylüyor işte. İlle senin gibi söyleyecek yoksa yanlış oluyor. Selahattin söylüyor işte Kürtlüğünü. Doğruyu söylüyor hem de. Selahattin'in Kürtlüğü mü kalmış? Babasının zoru olmasa anımsamayacak bile. Anası Çerkez zaten. Şimdi de ırkçılığa başla. İyice karışan bir şeyler vardı içinde. Doğru olduğunuz yanlar var Nurettin Bey dedi. Selahattin kardeşimizin dediği gibi olup bitenlerin tümünü Kürtlük olgusuna bağlamanız, çözümünü Kürt ulusalcılığından beklemeniz yanlış. Gene Selahattin kardeşimizin çok iyi belirttiği gibi işin sınıfsal ağırlıklı yanını örtbas ediyor bu. Sonra Mustafa Kemal'i sever misiniz? Şaşkın duraladı Sahir. Doktor Nurettin kapkara gözleri Sahir'in üstünde yanıt bekliyordu sorusuna. Gülmeye vurdu. Nereden çıktı şimdi bu? Ben çok severim de. Sahir'in kuşkuyla bakışını görünce uzatmadan aldı Doktor Nurettin. Hocam bağışlayın sözünüzü kestim dedi. Olmuş bir şey anlatacağım size. Hazro beyleri vardır bizim Kürt beyleri. Behram Paşa, Seyidin Paşa ileri gelenleridir bu ailenin. Mustafa Kemal 9. Kolordu komutanı iken Diyarbakır'da dosttular bunlarla. 9. Kolordu'da Türkçe talim yaptırmış derler. Üye olmak için Kürt Tiyari Cemiyeti'ne başvurduğu söylenir Diyarbakır'da. Bu Hazro beyleri Şeyh Said Başkadırısında hükümeti tuttular. Başkadırı bastırıldı. Hükümet bunları da sürdü batıya. Sürgünün bitiminde Hazro beylerinin küçüğü Hatip Bey Çankaya'ya çıkar Mustafa Kemal'e. Paşam der, biliyorsunuz biz size yardımcı olduk. Şu kadar askerini kırdık Şeyh Said'in. Siz bizi de sürdünüz isyancılarla. Perişan olduk, mal mülk gitti. Bir yardım eli uzatın bize. Söyleyeceğinin ağırlığını vurgulamak ister gibi aralayıp masadakilere baktı bir süre. Usuldan aldı gene. Hatip Bey demiş Mustafa Kemal, çok düşündüm. Kendi ulusuna hayrı olmayanın bize de hayrı olmaz. Çıkarın bunu demiş yaverlerine, yüzüne bile bakmadan. Vallahi çok severim Mustafa Kemal. Büyük adamdır. Duydun değil mi Selahattin? Selahattin bıyık altı bir gülümsemeyle kaçıncı kez dedi yavaşça. 50 deve yükü gümüş kapkacak taşınırmış Hazro beylere ziyafat verendi. Başından beri ağzını bile açmamış Muhsin'di. Güldü Sahir. Peki siz ne diyorsunuz Muhsin Bey? Siz de bir şeyler söyleyin. Vallahi ben Gorhiyem dedi kızarıp gülümseyerek. Savunma gereğiyle ekledi hemen. Bizim orada dayım gibi konuşanı duysun. Bir saat gomaz hükümet. Vururlar hemen. Basal sessizliği Kevser Hanım bozdu. Burada da yaşatmazlar evladım dedi. Bakma sen. Sahir Beylere büyük güveni var onun için konuşuyor. Nurettin Bey de böyle konuşmaz herkesle. Onurlandırıcı sözlere Sahirlerin aynı incelikte karşılıklarından sonra çöken saygılı sessizliği Selahattin bozdu. 50 deve yükü gümüşü nereden bulmuş bu Hazro Beyleri Muhsin abi dedi dudaklarında sık sık beliren o alaylı gülümsemeyle. Şaşalamıştı Muhsin. Aranır gibi bakındı. Kendilerinindir dayım oğlu dedi. Nereden bulacağılar? Hanedandırlar. Sinsi alayının tadını bölüşmek için hınzırca gülümseyen gözlerini Sahir'e kaydırdı Selahattin. Doktor Nurettin dik dik bakıyordu oğluna. Anlamadın Muhsin dedi. Çalmışlardır diyor Selahattin. Halktan çalmışlar. İnanmazlıkla baktı Muhsin. Şakaya almış olmalıydı dayısının sözlerini. Kimden çalacağılar dayı dedi. Kimde olmuştur o kadar gümüş bizim orada? Bu safça açıklamaya kahkahayla gülmeye başlamışlardı Selahattin'le Sahir. Ötekiler de gülüyorlardı. Başlangıçta egemen olan gerginlik söyleşi yumuşaklığına bırakmıştı yerini. Dünya uçurumlu bir dönemeçte bugün dedi Sahir. Tarihinin en büyük tufanını yaşıyor. Şu konuştuğumuz bir damla bile değil onun yanında doktorcuğum. İnanın bana Kürt'tü, Türk'tü, Çerkez'di, Laz'dı demeden şu dar boğazı geçmek gerek. Sonra düşüneceğiz. Rakısından bir yudum aldı Doktor Nurettin. İlk tufanda ne oldu biliyorsunuz dedi. Birinci Dünya Savaşı'nı söylüyor sanmıştı Sahir. Kürtlerin aldatıldığından söz edecek gene. Tufanda gemiyi getirip bizim Kürdistan'daki Cudi Dağı'na oturttu Nuh Peygamber. Gemi gene gelip bizim o dağlara yanaşacak bu tufanda da göreceksiniz. Gülüyorlardı. Gemi tek batmasın da dedi Sahir. Kürdistan'a mı gider, Hindistan'a mı bilmem. Ama işler başka bu kez doktorcuğum. Nuh'un gemisi çelikten. Kafayı iyice bulmuş doktor duymamış gibi gene Nuh'tan alıp Kürt söylencelerine daldı. Sümerlerden, Akatlardan, Asurlulardan, Medlerden açtı. Kevser Hanım'ın birbirinden güzel yemekleri birbirini izleyerek masaya taşındıkça Doktor Nurettin'in coşkusu da artıyordu sanki. Omuzlarında yılan beslenen DHK halkı kırımlardan, kıyımlardan kurtaran demirci Kavay'a geçti. Hızır Aleyhisselam'ın da Kürt soyundan olduğunu kanıtladıktan sonra geçen kez yaptığı gibi Sahir'in varlığını o gece öğrendiği Kürt ozanı Ehmed-i Hani'den Kürtçe şiirler okumaya başladı. Doktor sözünü araladığı bir sıra Nedret'le Sahir izin isteyip kalktıklarında gece yarısını geçmişti. Vali Konağı Caddesi'nde rastladıkları bir taksinin köşesine çökerken yorgun duyumsuyordu kendini Sahir. Doktorun okuduğu Kürtçe şiirlere Farisi derdi bilmesi. Güzel okuyor adam. Türkçesini de güzel yapıyor. Kürtler kale gibi her yanda diyor Ehmed-i Hani. Hem de 300 yıl önce. Türk'le Acem kuşatmış dört bir yanını diyor. Kaza kader okları her iki yandan Kürt halkının üstüne dikilmiş diye yakınıyor. Bugünü de görmüş adam. Onlar için pek değişmemiş tarih. Doktor öyle demiyor. En büyük zulmü Kemalcilerden gördük diyor. Bir sürü dram tarihte. Nedret de sessizdi. Eve vardıklarında uzun yol yorgunu gibi yatağa düştüler. Sabah da başında bir ağrıyla açtı gözlerini. Havluyla kurulanarak Nedret girdi içeri. Üstünde sabahlığı. Rahmus da gelecekmiş dedi. Dün gece uğramış çocukları açmamışlar kapıyı. Kalk istersen. Doktor Nurettinler de yemeğe geçen gittiklerinde de sabah başında böyle ağrıyla kalkmıştı. Kevser Hanım'ın yemekleri güzeldi ağır. İçkiyi de kaçırdık mı biraz? Çoktur görüşmedikleri Rahmusta'nın gelişi neydi bakalım? TKP'lilerin tutuklandığı söylentisi yayıldığından bu yana ne o aramış ne de Rahmusta uğramıştı onlara. Tutuklanmanın ona gelmediğini Turgut'tan duyduklarıyla biliyordu. Mahalleye hemen dağılırdı öyle bir şey olsa. Akşamına da çocuklardan duyardık. Tutuklananlara çok baskılar yapıldığı Balbali'de alttan alta yayılan söylentiydi. Kapıyı özenle kapatıp giz verir gibi söyleyen Zevzek Muharrem'den duymuştu önce. İlk günlerin sinirli beklentisi geçmişti bu işin. Turgut'a dokunmadan atlamış olmasına seviniyordu. Tutuklamalar başladığında ona da bir şeyler olabileceğini anlaştırmıştı bir gün Sahir'e Turgut. Bekliyordu. Ayağını sağlam basmış demek oğlan. Yargılamaları Ankara'da olacakmış. Rahmus'ta uğradığına göre atlattığını hiç inanmış olmalıydı. Düşünceli, deneyimli adam. Kafası da değme aydının ulaşamayacağı kadar donanımlı. O geceki konuşmalarından sonra gözünde eskisinden ayrı bir yeri olmuştu Rahmusta'nın. Soracağı epey şey vardı. Şefik Hüsnü'ye götüreceğinden söz etmişti. Belki de onun için arıyor. Tutuklamalar gelince geçmesini bekledi. Ancak oldu demek. Erken değil mi? Korkuyor musun? Yanlış yapıp bir iş açmayalım. Tam heriflerin azlığı bu günlerde. Gitmezsin. Giderim. Öyle istiyordu ki hele Rahmusta'dan doktor üzerine duyup öğrendiklerinden sonra. Reşat da buradaymış, onu kaçırdık. Rahmi'nin ilişkisi var mıydı bakalım? Kalktı güçlükle, yıkanıp giyindi. Ev sessiz, çocuklar okula gitmiş. Mutfağa geldiğinde kahvaltıya bekliyordu Nedret masada. Bir şey istemiyor canım dedi Sahir. Bir çay içeyim. Ne demiş Rahmus'ta? Kapalı kapıya ne desin? Sabah uğrarım demiş. Saatine baktı Sahir. 9:10 vardı. Kapı çalındı. Kalktı hemen. Gidip açtı. Rahmus'taydı. Gülerek bakıyordu. Çok şükür dedi. Delikanlılar açmadı dün gece. Günaydın. Sahir'in özür dilemeye kalkışmasına ama yaptın hocam dedi. Övmek için söyledim. İyi yetişiyorlar. Polise de açmaz bunlar. Kahvaltı hazır dedi Sahir. Mutfağa gidelim istersen. Gidelim dedi Rahmi. Çay içerim. Kahvaltı ettim ben. Sevinerek karşıladığı Rahmusta'ya daha çayını koyarken belki de bir alışkanlıkla Fehime Hanım'ı sordu Nedret. İyidir inşallah'la acı gülümsemeyle karşılık verdi Rahmusta. Kemal yoluyla ara sıra akrabalarından aldığı haberlerden başka bir bildiği yoktu onun da. Bir keskin hoca varmış, okutuyorlarmış ona. Hacıları hocaları besliyoruz dedi daha da acılaşan gülümsemesiyle. Para gönderiyorsunuz. Sahir'in biraz da şaşırmış gibi sorduğu soruyla durup baktı Rahmusta. Ağrıma gitmiyor değil dedi. Ne yapayım, göndermeyeyim mi? Bu konuyu hiçbirinin kurcalamak istemediğini bildirir gibi çöken suskunluğu konuyu değiştirerek Sahir bozdu. Tutuklamayı duyduk dedi. Geçmiş olsun diyelim mi? Şakaya vurmuş gibi sorulan soruyu pek önemsemez görünerek yanıtladı Rahmusta. Diyelim öyle olsun dedi. Bana takılacakları pek bir şey yoktu. Gülümsedi. Belli mi olur gene de dedi. Nereden patlak vermiş bu iş? Ankara'dan. Hemen veri verdiği yanıtla toparlandı Rahmusta. Öyle duydum dedi. İkircikli görünümde duraladı bir. Bir emanet var bende dedi Rahmusta. Bir bavul dolusu eski yazılar, yazışmalar, belgeler filan. Bir kez daha belirteyim, bugünkü tutuklamayla filan ilgili hiçbir şey yok içinde. Çoğu eski Türkçe. Siz eski Türkçe bilir misiniz? Ben bilirim biraz dedi Sahir. İyi dedi Rahmusta, okursunuz isterseniz. Geçenki söyleşimize ek bilgiler bulabilirsiniz bunlarda, istiyordunuz. Bunları saklayacak güvenli bir yer de gerekli bize. Bir sorayım dedim. Düşünmeye başlamışlardı. Bilmiyorum, burada nereye koruruz onu dedi Sahir. Burada olmaz diye önledi Nedret. Suskun'un bastırmasından kaygılanır gibi Rahmusta'ya dönüp ekledi hemen. Karşıda saklarız dedi. En güvenli orası. Önerinin Nedret'ten gelmesiyle yüreği dolup taşmıştı Sahir'in. Aslında onun da aklına Rasim Efendi'nin oturduğu konak gelmişti ya, söyleyememişti birden. Dostluklarının bu sınavdan böyle engelsiz geçivermesinden Rahmus'la da mutluydu. Bir kez daha anımsattı. Onların da okumak isteyecekleri şeylerdi bunlar. Yoksa başka bir yerde bulabilirlerdi. Okuyacağı belgeler için Sahir de sevinçliydi. Bu işi nasıl yapacaklarını konuşmaya başladıklarında "Bu iş tamam," dedi Nedret gülerek. "Sen hiç bilme istersen. Evde bir şeyler saklamak kadınlara düşer." Nedret evdeydi. Bavulu akşama doğru getireceğini söyleyen Rahmus da kalkmıştı. Yolcu Edip de kapıyı kapatınca çekingen baktı Nedret. "Kızdın mı bana?" dedi. Şaşa kalmıştı Sahir. Ne biçim soruydu bu? Nasıl mutlu ettiğini görememişti demek. Suç kimdeydi görememişse? Kollarını alıp sıktı göğsüne bastırarak. Yüzünün her yanını öpücüklerle donattı. Mavi gözlerinin içine baktı çoktandır bakamadığı kadar. "Kızmaz olur muyum?" dedi. "Yaşamımın anlamı kalır mı sana kızmasam?" Saklı bir mutsuzluk vardı sanki bu gizemli gülümseyen gözlerde. Ona doğru gazeteye gelip çalışmaya dalmıştı ki dışarıdan Turgut aradı telefonla. Sabah erken uğramış, onu bulamayınca ayrılmıştı gazeteden. Önemli bir işi çıkmıştı, izin istiyordu. "Olur," dedi ses çıkarmadan. "Akşam eve gelsin," diyecekti, vazgeçti. "İvecek ne var?" Konuşacağı önemli bir şey de vardı aslında. İsmail Hakkı Baltacıoğlu'nun savaşın hemen öncesi Türkiye'de faşizmin azma yıllarında Peyami Safa'ya yanıt olarak yazdığı "Niçin Antifaşistim" adlı yazıyı gösterecekti Turgut'a. Solcu öğrencilerin Baltacıoğlu'nun bir konuşmasında sinir bozucu tavırlar koymaya kalkıştıkları yayılmıştı Babali'de. Bir gece onu tartıştılar Turgut'la. Yapılan işi yanlış buluyordu Sahir. Belge diye göstermek için karşıdaki evin kitaplığında eski dergiler içinden arayıp çıkarmış, geçen hafta getirmişti yazının bulunduğu yeni adam sayısını. Yenilemek iyi olacaktı o tartışmayı. Nihal atsızda parmağına dolamıştı. Tam bir kışkırtmaya dönmüştü olay. Konuşuruz daha. Onda da yok İvecek bir yan. Turgut'un yapacağı düzeltmeler de ona kaldığı için akşam geç döndü eve. Oğlanlar yalnızdı. Karşıdaymış Nedret. Gelince telefon etsin demiş. Evde akşam yemeği için düzenlenmiş masayı bekler bulamamanın kırıklığı içinde yorgunlukla holdeki divana çöktü. İkindide içtiği işkembe çorbasıyla duruyordu. Midesinde gene o kazıntı. Uzanıp telefonu aldı. Aradı Nedret'i. Yarın dersi varmış Kadıköy'de. Büyük baba Rasim Efendi de iyi değilmiş pek, kalmış gelmişken. Yarın da hafta sonu çocuklarla gelsinmiş onlar da karşıya. Evdeki işler üstüne kim uyarılarını da dinledi sessizce, kapattı. Rahmusta'nın emanetini bugün götürdü demek, iyi etmiş. Çocuklarla akşam yemeğini yiyip de çalışma odasına geçince Nedret'siz evin boşluğundan kurtulma arayışında gidip radyoyu kurcaladı. Müzik, haber, ilginç bir şeyler arandı parazitli sesler arasında. Kapatıyordu ki kapının ziliyle duraladı birden. Açıp Turgut'u görünce de sevindi. Çalışma odasında karşılıklı oturunca da aldı hemen. "Ver yansın ettirdiniz şu pis faşisti," dedi. "Ne işe yaradı yaptığınız?" Nihal Attız'ın basında yayınlanan Başbakan Saracoğlu'na açık mektubundan söz ettiğini anlamıştı Turgut. Profesör İsmail Hakkı Baltacıoğlu'nun Eminönü Halk Evi'ndeki konuşmasını solcu öğrencilerin topluca, biraz da beceriksizce, daha doğrusu ürkekçe engellemeye kalkışmalarını ulusal çıkarlarımıza aykırı bir tutum olarak kovlamış, Türkiye'nin nasıl bir solculuk felaketi içinde olduğu konusunda coşkuyla uyarmıştı Başbakanı ırkçı Nihal Atsız. Bir süre azılı faşist dururken Baltacıoğlu'na sataşmayı anlamsız, Türkiye gerçeğini tanımamak diye karşı çıkmıştı Sahir olayı duyunca. "Ürküttüğümüz kurbağaya değmedi diyorsunuz," dedi Turgut. "Hiç öyle demiyorum," dedi Sahir. "Yılanları, çıyanları, akrepleri sevindirdiniz diyorum. Bulup okudunuz mu dediğim yazıyı?" "Söyledim bazı arkadaşlara ya, sanmıyorum," dedi Turgut. "Ben de bulamadım. Hem okunacak da ne olacak abi? Olmuş bitmiş." "Öyle değil," dedi Sahir. "Yanlış yanlıştır. Pişmanlık duymuyorsan yineleyebilirsin demektir. İyice duracaksın üstünde. Önemlisi de ülkeyi tanımamız sorunu bu." Kalkıp kitaplığın rafında duran Yeni Adam dergisini alarak yazının bulunduğu ikinci sayfayı açıp Turgut uzatırken o konuda bildiklerini anlatıyordu bir yandan. Baltacıoğlu'na karşı eylem kararını alıp uygulayanlar ya bu olguyu bilmeden ya da duygusal biçimde bile bile yapmışlardı bu yanlışı. Bacanağı Nazım Hikmet'in tutuklanmasından sonra dergisinin çevresine de polis konduğunu duymasıyla ürkmüştü adam. Kendini Marksist soldan ayırmaya özen göstermeye başlamıştı. Yeni Adam bir sosyalist dergisi değildir diye bağırıp bir genç yazarı kovduğu biliniyordu. Akıllı, toplayıcı biçimde antifaşist olması gerekli sol, en azından yakasını bırakır kendi yoluna kordu adamı. Böylesi sersemce bir işe kalkışmazdı. Ülke gerçeğine ters düşmekti bu. Bunları ilk kez konuştuklarında da gene böyle sessiz kalmıştı Turgut. Arkadaşlarınca yapılmış, kendinin de tutar göründüğü eylemi kötülemekten kaçınmış, Sahir'in eleştirel çıkışına karşı savunamamıştı da. Yazıyı sessizce gözden geçirmeyi bitirip yavaşça bıraktı masaya. "Neredeyse 7 yıl olmuş bu yazı yazılalı abi," dedi. "O günden bugüne..." "Faşist mi oldu bu yazıyı yazan adam o günden bugüne? Böyle antifaşistken..." Sessiz kalan Turgut'un gözlerinin içine doğruyu dosdoğru vurgulayıp ortaya koymuş biri olarak yukarıdan bakıyor gibi görünürken de tam barışık değildi içiyle. Şimdi Hitler'in karargahına sığınmış Sovyetlere karşı Nazi saflarında savaşan Jacques Doriot, Marcel Diet de Fransız meclisine Fransız Komünist Partisi'nin milletvekilleri olarak girmemişler miydi bir günler? Hiç de benzer bir durum değil. Keskinlerin dönüşü de keskin olur. Bu adam öyle mi? Durkheim'ci toplum bilime inanmış bir adam bu dedi Sahir. Bizim gibi değil. Ama bak güzelce sıralamış buraya. İpliğini pazara çıkarmış faşizmin. Yazı açıp başlıklarını gözden geçirmeye başladı. Faşizm gelenekçidir. Ben geçmişe tapınamam diyor. Dincidir. Ben laik, cumhuriyetçiyim diyor. Emperyalisttir diyor. Karşı çıkarım bu saldırganlığına. Gericidir. Kadınlara hak tanımaz diyor. Tarih boyu kimi toplumlarda var olan haklarına kavuşacağına inanıyorum ben diyor kadınların. Irkçıdır faşizm. İnsanlık için en büyük tehlikedir diyor. Açık açık da söylüyor sonunda. Düşmanıyım diyor faşizmin. Daha ne desin? Peyami Safa gibi faşist bir itle tartışmada yazıyor bunları hem de. Dimitrov'un Kominternce onanmış tanımını mı söyleyecek ille de? Gizli açık nice kuduz faşistler sarmış ülkeyi üniversitesinden ordusuna. Bu adama çat sen git. 7 yıl önce söylemiş bunları diyelim. Bugün ne yapmış peki? Bir yol arıyor gibiydi Turgut. Türkçülük yaptığını söylüyor arkadaşlar dedi çekingen bir sesle. Bu da faşizm değil mi sinsici? Hayır değil dedi sinirli bir tepkiyle Sahir. Ne ilgisi var ırkçılıkla faşizmle? Nihal atsız mı sandınız adamı? Ziya Gökalp'lerin, Mehmet İzzet'lerin yapısında bir bakıma daha uyanık pozitivist. Yaptığı kültür ulusçuluğu, mimarlıktan diyelim yazı sanatına, Türk olan kültürel, sanatsal değerleri savunur. Dergisinde tiyatroyu tutturdu bir günler. Karagöz, Meddah, orta oyunu filan. Türkçecidir. Açık çizgili siyasal eylemden hep kaçmış biri. Kapitali forma forma verdi dergisinde. Bir öğretmen Hüseyin Arif vardı, iyi tanırdı o çevreyi. Bacanağı ya, alay edermiş bununla Nazım. Sorun şu adama nedir, sağcı mıdır, solcu mudur diye. Realitede ne varsa oyun ben demiş bir gün. Realitede pezevenklik de var demiş. Nazım, ona da yatkınlığı var mı? Daha gençliğinde sosyalizm gerçeğine böyle yaklaşmış bu adam, meşrutiyette filan. Düşman gibi değil, baş tutkusu da üniversiteye dönüp profesörlüğüne kavuşmaktı. Darülfünun eminiydi bu bir günler biliyorsun. Üniversite rektörü yani. Faşizmin yüz geri gittiği bir dönemde Hitlercilerin yanında mı şimdi bu adam? Düpedüz sersemlik yapılan faşistleri sevindirirsiniz. İlgiyle dinliyordu Turgut. Rahmusta'dan TKP üzerine alınan son kararı duyup öğrenmiş olmanın güveniyle konuşuyordu biraz da Sahir Hoca. Keskin yargıya kızar gibi oldu, tuttu kendini, gülmeye vurdu Turgut. Biraz büyütmüyor musunuz abi dedi. Öyle mi görünüyor? Hiç sanmıyorum. Benim için bu olayda pek önemli değil bir bakıma. Önemlisi bizim ülkeyi doğru tanımayıp yalap şap bilgilerle yola çıkmamız. Bilgisizlikten hiç kimse yararlanamamıştır diyor Marx. Asıl kötüsü de bilmediğini bilmemektir. Sokrates diyor bunu da. Bu bataklığa düşmeye devrim düşmanları yazgılı sayılırlar. Türkiye'de biz düşüyoruz. En kolayına gidiyoruz hep. Okumadan alim, yazmadan katip der eskiler. Öyleyiz. Ne diyeceğini bilemeden sessizce dinliyordu Turgut. Karşı çıkacak bir yan mı bulamamıştı, politik bir çatışmayı göze almayacak kadar başka sorunlarla mı yüklüydü kafası, dalgınca duraladı bir süre kalktı. Mediha'ya söz vermişti, erken gitmeliydi. Bugünkü izin için özür dilemeye uğramıştı. Bir arkadaşı gelmişti bu sabah İzmir'den, Ankara'ya geçmişti. Ses çıkarmadı Sahir. Turgut'u yolcu ettikten sonra gidip yorgunca çöktü koltuğuna. Kesin yargılı konuşmalarına karşın özellikle son günlerde böyle tedirginliğe düşüyor olmasına kızıyordu. Yüzeysellikle suçluyordu çocukları. Doğru muydu acaba? Siyasal bir eylemdi bu. Onun bilmediği yanları olamaz mıydı işin? Turgut ya da çevresindeki gençler diyelim tanımıyorlardı İsmail Hakkı'yı. Geçmişteki olayları da bilmiyorlardı. Bu kararı alanlar yukarıdan birileri olmalıydılar. Onlar da bilmiyor olabilirler miydi?